Ayrım 7.
Suudi yetkililer kızların yanlarında mahremleri bulunmadan kesinlikle yurt dışında yaşayamayacakları konusunda ısrarlıydı. Erkek kardeşleri geri zekalı da olsa sonuç itibarıyla erkekti ve yurt dışında yaşarlarken kızların sorumluluğu bu erkek kardeşe verilmeliydi. Aile sonunda konuyu şöyle çözümledi. Kızlar ısrar edildiği gibi mahremleri olarak yanlarına zeka özürlü erkek kardeşlerini aldılar. Ama kendisi bakıma muhtaç olan bu kardeşe bakması için de annelerini yanlarında götürdüler. Böylece kendini idare yeteneğinde olmayan erkek kardeşi anne idare edecek ve görünümde bu erkek kardeş kızların mahremi olarak onların davranışlarından sorumlu tutulacaktı. Suudi Arabistan'dan Amerikalı bir kadın gazetecinin aktardıkları. Cidde havaalanında uçaktan iner inmez resmi giyimli bir memur beni durdurdu. Dur. İki kelime sordu sadece. Kocan nerede? Ben evli değilim dedim. Memur kızgınlıkla bağırdı. Fakat mahremin nerede? Gazeteciyim, buraya basın için geldim dedim. Bir yandan da basın vizemi göstermeye çalışıyordum. Bu kez gene ters dedi. Kabul edilemez. Mahreminden yazılı izin gelmeden Suudi Arabistan'a giremezsin. Yani yaşım ve mesleğim ne olursa olsun Suudi Arabistan'da bir kadın olarak kendimden sorumlu olmam mümkün değildi. Kadının mahremi kimdir? Suudi Arabistan'da kim olursa olsun bir kadın tek başına dolaşamaz, seyahate gidemez. Ancak yanında mahremi varsa dolaşmasına izin verilir. Suudi vatandaşı olanın mahremi, kocası veya İslam kanunlarına göre nikah düşmeyen bir akrabasıdır. Baba veya oğul veya erkek kardeş gibi. Yabancı bir kadının mahremi ise ondan sorumlu olacak bir erkektir. Suudi Arabistan'da halkın günlük yaşayışı. Suudi Arabistan'da evlilik görücü usulüyle olur. Erkek evlenmek istediği kadından neler isteyeceğini ailesine bildirir. Onlar da ona göre bir kız bulurlar. Söz kesildikten ve düğün tarihi kararlaştırıldıktan sonra bile kızın evleneceği adamla tanışabilmesi çok enderdir. Ancak bazı aileler resimlerin değiş tokuşunda bir sakınca görmezler. Suudi Arabistan'da reklamlar. Yabancı dergilerde domuz eti, alkol ve kadın resmi varsa bunlar ancak siyah mürekkeple karartıldıktan sonra satışa sunulabilir. Örneğin Time dergisinde AIDS konusunda 4 sayfalık tıbbi bir makale bulunduğu için önce dergilerdeki bu 4 sayfa yırtılmış, ondan sonra dergilerin Suudi Arabistan'a girmesine izin verilmiştir. Ancak yurt dışında dostları olan Suudiler buna da bir çare bulmuşlar. Dergiler ne zaman karartılırsa yurt dışındaki dostlar o sayfaların fotokopilerini çekip faksla gönderiyorlarmış. Hatta sansüre uğramış yazı ve resimler normalde bunların uyandıracağından çok daha fazla ilgi ve heyecan yaratıyormuş. Suudi Arabistan'da namaz saatlerinde tüm iş yerleri kapalıdır. Bütün okullar, iş yerleri, devlet kurumları, dükkanlar, lokantalar namaz saatlerinde kanunen kapanmak zorundadır. Namaz saatlerinde televizyon ekranları da karartılır. Ekranda sadece seyircilere namaz zamanının geldiğini hatırlatmak isteriz yazısı bulunur. Böylece günde 5 kez insanların namaz dışında hiçbir şey yapmamaları beklenir. Suudi Arabistan'da alışveriş saatleri namaza ayarlıdır. Akşam ezanı 6.30 ile 7 arasında okunur. Bu sırada bütün dükkanlardaki müşterilerin dükkanı boşaltması kanun gereğidir. Büyük dükkanları boşaltmak zaman alacağı için saat 6'dan itibaren din polisleri dükkanı boşaltmaya başlar ve metal güvenlik kapılarını da kapatırlar. Yarım saat sonra dükkanlar bu kez yatsı ezanına kadar 1 saat için açılır ve yatsı ezanı okunurken kapanır. Yatsı namazından sonra gene açılır ve son olarak saat 22'de tüm dükkanlar kapatılır. Gençler için flört edilecek en uygun saatler. Alışveriş için büyük dükkana gittiğimde dükkan boşaltılıyordu. Namaz saati oldu ve namazdan sonra tekrar açılacağı kapının üzerinde yazılıydı. Bu nedenle dükkanın önünde beklemeye başladık. Beni ve arkadaşlarımı şaşırtan bir şey oldu. Salavat başlar başlamaz camiye gitmeyen çok sayıda gencin koşar adım kuytu yerlere çekildiğini ve peçeli kızlarla birer ikişer bir araya geldiklerini gördük. Neredeyse bir parti görünümü vardı. Başlar birleşiyor ve gençler flört ediyordu. Bu arada bir takım notlar alınıp veriliyordu. Gençler arasında telefon numaralarının iletilmesi için en uygun zamanın namaz sırası olduğuna Suudi Arabistan'da bulunduğumuz sürece sık sık şahit olduk. Müşteri ayrıca istemedikçe Suudi bankaları faiz vermez ama kredi alana daha en başında %15 faiz bindirir. Hiçbir erkek giremez. Bu yazı Suudi Amerikan Bankası'nın sadece kadın müşteriler için özel bankalarında giriş kapılarının üzerinde yazıyor. Pembe mermerden bir saray görünümünde bu banka ve gerçekten içinde hiç erkek yok. Kadın yetkiliye iş yaşamının özelliklerini soruyorum. Bankanın tüm işlerini telefonla veya yazdığı raporlarla yürütmek zorunda olduğunu söylüyor. Kendisinin bazen bu konuda çok zorlandığını ama erkeklerle toplantılara katılmasının İslami olmadığını vurguluyor. Müşterilerin hesabına faiz ödeyip ödemediklerini soruyorum. Çok çok nadiren, o da eğer müşteriler isterse diyor yetkili hanım. Ama genellikle sormazlar çünkü faiz ödemek de faiz almak da İslam'a göre günahtır. Eğer sorarlarsa ne kadar faiz ödersiniz diyorum. Cevap %2,5 oluyor. Peki sizden ödünç para aldıkları zaman faiz alır mısınız diye soruyorum. Elbette biz İslam bankası değiliz diyor yetkili. Bu durumda %15 kadar faiz alırlarmış. Erkekten yol izni almayan kadın yolculuk yapamaz. Suudi kadınlarının yolculuk yapabilmeleri için yanlarında pasaport ve mahremleri olan erkekten alacakları yol izni gereklidir. Ancak Suudi kadınları peçe taktıkları ve havaalanındaki görevliler hiçbir kadından yüzünü göstermesini istemeyeceği için kaçamak yapmak isteyen pek çok kadın birbirinden pasaport ve izin kağıdını ödünç alıp kullanırlar. Suudi gözüyle Batılıların çoğu fahişedir. Suudi Arabistan halkının çoğu kalitesiz Amerikan filmlerinden yola çıkarak Batı toplumu hakkında yargıya varır. En önemlisi de erkekler kadınlarla bir araya gelmeleri engellendiği için yolculuğa yalnız çıkarlar. Bu onları gittikleri yerde yabancı kadınlarla ilgilenmeye yöneltir. Oralarda tek aradıkları barlarda soyunmayı meslek edinenler veya hayat kadınlarıdır. Bu nedenle Arapların büyük çoğunluğunun batılı toplum hakkındaki bilgisi bu kadınlarla ilgili anlatılanlar veya filmlerdir. Arap dünyasında batılı kadınların genelde hiçbir ayrım yapmaksızın önlerine çıkan her erkekle cinsel ilişkide bulunabildiklerine batının gerçekten fuhuş yuvası olduğuna inanılır. Bir Suudi Arabistan prensesinin anıları. Babam köşkümüze her 4 günde bir gelirdi. Suudi Arabistan'da 4 karılı Müslüman erkekler gecelerini sırasıyla bütün kadınları arasında paylaştırır. Böylece tüm karılarına ve çocuklarına eşit zaman ayırmış olurlar. Bir kocanın karısını ve çocuklarını görmeye gitmemesi çok ağır bir cezalandırma yoludur. Bu düzen bizim evimizde ablam evlenmek istemediğini söylediği zaman bozuldu. Çünkü babam ablam Sara'yı 62 yaşındaki bir adamla evlendirmeyi uygun görmüştü. Sara gerçekten çok güzel bir kızdı. Daha 2 yıl önce adet görmüştü ve bu adamın 3. karısı olacaktı. Sara'nın gözyaşları ve annemin yalvarmaları babamın yüreğini daha fazla sertleştirmekten ve kızdırmaktan başka işe yaramadı. Ve sonunda babam onları bizim eve gelmemekle cezalandırdı. İlk karısı olması nedeniyle baş kadın olan anneme diğer 3 karısına sırasıyla gideceğini ve bize gelmeyeceğini bildirdi. Evden ayrılırken de anneme kızını iyileştir, sükunetle kaderine boyun eğmelidir dedi. Babamın dilinde bu söz annemin sorumluluğunu daha iyi bilen bir eş ve anne olmaya çalışması demekti. İçki, müstehcen film ve dergi bulundurmak suçtur. Bir Suudi prensesi anlatıyor. Suudi Arabistan hükümeti ülkeye turistlerin girmesine izin vermez. Ancak büyük illerde pek çok yabancı kadın hemşirelik, sekreterlik gibi görevlerdedir veya özellikle Filipinli kadınlar ev hizmetlerinde çalışmaktadır. Bu yabancı kadınlar kollarını veya bacaklarını açıkta bırakacak giysiler giyerlerse dövülür ve bir daha da böyle sokağa çıkmamaları için üzerlerine çıkmayan kırmızı boya püskürtülür. Erkekler için verilen cezaların başında içki ve pornografi yayın bulundurmak gelir. Filipinli şoförlerimizden birini, ağabeyi Riyad'da bir İtalyan inşaat şirketinde çalışırken müstehcen bir film bulundurduğu için yakalanmış ve 7 yıllık hapis cezasına mahkum olmuştu. Adam 4 yıldır hapistedir ve kendisine her cuma günü hakim kararıyla 10 kırbaç atılmaktadır. Her mahalleye bir cami. Suudi Arabistan'da her mahalleye bir cami yapılmıştır. Çünkü hükümet her Müslüman erkeğin yürüyüş mesafesinde gidebileceği bir cami olmasına büyük öncelik tanır. Ülkemde kadınların camilere girmeleri yasaktır. Kadınların ibadetlerini evlerinin mahremiyetinde yerine getirmelerinin onlar için daha hayırlı olacağına inanıldığı için Suudi Arabistan'da kadının camiye ayak basmasına hiçbir dönemde izin verilmemiştir. Riyad'da babasız çocuklar evi. Suudi Arabistan'da evlilik dışı doğan çocuklar için özel bir öksüzler evi vardır. Evli olmayan bir Suudi kadını veya bir fahişe hamile kaldığı zaman Sosyal İşler Bakanlığı'na bağlı olan bu eve getirilir ve hiç kimse bilmeden burada yaklaşık 2 yıl kadar hem bebeğine bakılır hem de kadın toplumda korunmuş olur. 2 yılın sonunda babasız çocuk doğurduğu için kendisine ceza olarak 150 kırbaç vurulur ve gitmesine izin verilir. İsterse bebeğini de götürebilir ama buna genellikle kimse cesaret bile edemez. Öksüzler evinde kalan 400 babasız çocuk barınmaktadır. Diğer bazı din devletlerinden haberler. Birleşik Arap Emirlikleri Orta Doğu'nun AIDS merkezi oldu. Günümüzün en korkutucu hastalığı AIDS'tir. İşin en şaşırtıcı yönü şu ki Orta Doğu ve özellikle Körfez ülkeleri arasında en çok AIDS hastalığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunuyor. Yani bu çok kapalı ülke bu bölgenin AIDS merkezidir. Birleşik Arap Emirlikleri'ne AIDS nereden gelir? Bu ülkeye hastalığı bu ülkenin kendi erkekleri getirir. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nde kadın ve erkek bir arada bulunmaz. Ama erkekler sık sık Uzak Doğu'daki seks turlarına katılır ve fahişelerle ilişkiye girer ve onlardan AIDS hastalığını kaparlar. Ülke petrolden dolayı çok zengindir ama kadınların çoğunluğunun eğitimi ve dünya hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Kocalarının nerelere gittiğini de bilmezler. Böylece erkekler seks turları sonunda hastalığı bütün aileye yayarlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nde uyuşturucu bağımlılığı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde son 6 yılda uyuşturucu madde bağımlılığı korkunç boyutlarda artmıştır. Dubai gibi küçücük bir ülkede sadece uyuşturucu madde tedavisiyle uğraşmak üzere bir hastane açılmıştır. Uyuşturucu kullanımı özellikle gençler arasında artmıştır. Bunun en büyük nedeni de petrol zengini babaların oğullarını paraya boğması ama onlarla hiç ilgilenmemesidir. Birleşik Arap Emirlikleri'nde fahişelik. Birleşik Arap Emirlikleri'nde fahişelik bir endüstri halindedir. Bölgede yaşayan gazetecilerin görüşüne göre bu endüstri 3 sınıfta ele alınabilir. Birinci grupta Avrupa ve Amerika'dan ayda 30 bin dolar üstü paralar karşılığında ve özel uçaklarla getirilen çok güzel ve çok pahalı kadınlar bulunur. Ayrılırken de bol miktarda mücevherler kendilerine hediye olarak verilir. İkinci gruptakiler Avrupa ülkelerinde de zaten fahişe olarak çalışan ve polis tarafından yakalanma olasılıkları daha fazla olanlardır. Üçüncü grup Asya'dan, diğer Arap veya Afrika ülkelerinden gelmişlerdir ve eşlerinden uzak yaşayan işçilerin birlikte olduğu gruptur. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nasıl kız arkadaş bulunur? Görünümde kızlarla erkeklerin arkadaşlık yapması imkansız. Ama gençler buna çeşitli biçimlerde çözüm bulmuş. Örneğin genç erkekler bir araya gelip telefon numaralarını peçeli kızın ayaklarının dibine düşürüveriyor. Veya elden ele dolaşan video kasetlerin kabına telefon numaralarını yerleştiriyorlar. En sık denenen yol da karşılarına bir genç kızın çıkmasını ümit ederek rastgele telefon numaralarını çevirmek. Kısaca ne kadar birbirinden ayrılırsa ayrılsınlar, kız ve erkekler bir şekilde birbirleriyle iletişim kurmanın yolunu mutlaka buluyorlar. Somali'de şeriat aşıkları affetmiyor. Somali'de katı şeriat hükümleri geçen yıldan beri uygulanmaya başladı. Buna göre suç işleyenlere suçun türüne göre taşlayarak öldürme, kırbaçlama, el ve ayak kesme cezaları veriliyor. Geçen hafta Renato ve Fortoun adlı iki sevgilinin cezası 30 dakika içinde karara bağlandı. Elleri kelepçeli olarak futbol sahasına getirildiler. Sahada bir kenarda birkaç gün önce hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle iki erkeğin kesilmiş elleri ve ayakları duruyordu. Sevgililer halkın gözü önünde feci şekilde kırbaçlanarak öldürüldüler. Bengaldeş'te mirasta eşitlik istediği için asmaya kalktılar. Şeriat yasalarına göre bir kadına mirasta erkekten daha az pay verilmesi öngörülüyor. Bunu eleştiren Bengaldeşli parlamenter Begüm Feride Rahman aşırı dincilerin yeni boy hedefi oldu. Aşırı dinciler milletvekili Rahman'ın asılarak cezalandırılmasını istiyorlar. Sudan'da İslam'a uygun yaşamak. Son yıllarda Sudanlı kadınların İslam'a uygun giyinmeleri için yoğun bir baskı var. Bu örtüleri alacak parası olmayan fakir kadınlar dövülme korkusuyla sokağa çıkamaz oldular. Sudanlı doktorlar İslam'a uygun giyinmedikleri iddiasıyla kamçılanan pek çok kadını tedavi altına aldılar. Kişi başına yılda 4 milyon Türk lirası ile dünyanın en fakir ülkelerinin başında gelen Sudan'da hastalık ve sefalet korkunç boyutlarda. Ama son 14 yıldır Sudan'da herkesin aklı fikri kadınların İslam'a uygun giyinmesinde. 1992 yılı Mart ayında hükümet Sudan'da şeriat hükümlerine dayalı yeni bir ceza hukuku getirdi. Buna göre İslam dininden dönene ölüm cezası verilecek, zina işleyen kadınlar meydanlarda taşlanarak öldürülecek, hırsızlık yapanın elleri kesilecek, açık giyinen kadınlar kırbaçlanacak. Sudan'da dans yasak. İran'daki İslam Cumhuriyet Devrimi'nden sonra Orta Doğu'da askeri İslami hükümetin iş başına geldiği tek ülke Sudan'dır. Ancak askeri İslami hükümetin esas hedefinin kadınlar olması çok ilginçtir. General Basir ilk iş olarak kadınların erkeklerle dans etmesini yasakladı. Oysa Afrikalının hayatında dansın yeri çok büyük. Turabi şeriat kanunlarını kendisi yazdı. Sudan'da 1983 yılında Turabi, Amerika yanlısı bir diktatör olan General Gaffar'ı şeriat hükümlerini uygulaması için ikna etti. Turabi, şeriat kanunlarını oturup kendisi yazdı. Sonra General Numeiri'yi de ikna etti. Böylece Faysal İslami Banka Sudan'a girdi ve Turabi'nin partisi Fakir Sudan'da çok zengin oldu. Sudan'a İran'dan destek. Sudan'da yeni İslami akımlar İran tarafından parasal olarak desteklenmekte ve genç dinci militanlar Mısır-Sudan sınırına yakın askeri kamplarda özel olarak eğitilmektedir. Malezya'da Kelantan eyaletinde şeriat yöntemi. Malezya'nın Kelantan bölgesinde İslami Parti 4 yıl önce seçimle iş başına geldi. Şimdi eyalet A'dan Z'ye kadar tamamen şeriat kanunlarına göre yönetiliyor. İslami yönetim azınlıkları da derinden etkiledi. Eyalette Müslüman olanların sayısı artarken gayrimüslim nüfus ise hızla erimektedir. Kelantan eyaletinde son 4 yıldır içki ve kumar yasak. Genel evler kapalı. Turistik bir yere olması dolayısıyla İslami ölçülerin dışında denize girmek, plaj usulü davranmak yasak. Aile kurumuna zarar veren bütün faaliyetler yasak. Devletin ana rengi İslamiyet. Dolayısıyla İslam'a muhalif herhangi bir çalışma yapılması mümkün değil. Devlet ile halk İslam için birlikte çalışıyor. Kuveyt'te şeriat provaları. Şeriatçılar Kuveyt'te de iş başında. Kuveyt'te liberallerin protestolarına rağmen şeriatçılar Kuveyt emirliğini İslami bir topluma dönüştürmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Şeriatçılar sessiz fakat etkin bir yaklaşımla hem parlamentoda hem de medyada güç kazanmaya çalışıyor. Ancak bunlar İran ve Cezayir'deki Müslüman militanlara pek benzemiyor. Yerleşik düzeni bozmaya hiç niyetleri yok. Sadece İslami kuralların daha fazla geçerli olduğu bir yönetimi hedefliyorlar. Kuveyt'te peçeli kadınlara otomobil kullanma yasağı kondu. Kuveyt'te peçeli kadınların otomobil kullanmaları yasaklandı ve polis yasaya uymayan kadınların ehliyet ve ruhsatlarını alarak araçlarına el koydu. İçişleri Bakanlığı bu davranışa gerekçe olarak peçeli kadınların araç sürerken sağlarını sollarını iyi göremediklerini, peçenin görüş mesafesini azaltarak kazalara neden olduklarını ileri sürdü. Bir diğer gerekçe de aranan bazı kişilerin peçe altına saklanarak kaçmalarıydı. Kuveyt'in nüfusu yabancılarla birlikte 1,5 milyon olup trafiğe kayıtlı araç sayısı 700 bindir ve bu sürücülerin yarısı kadındır. Kuveyt Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nde okuyan bir grup kız öğrenci gösteri düzenleyerek bakanlık kararını protesto ettiler ancak kızların bir kısmı gözaltına alındı. Somali'de şeriat uygulaması. İsa Muhammed bu yılın Şubat ayında Somali'nin başkenti Mogadişu'da bıçağını çekerek bir kadının başörtüsünü çaldı. Sonra yakalandı. Kurulan şeriat mahkemesi sonunda İsa'nın cezası infaz edildi. Cellat 19 yaşındaki hırsız İsa'yı Mogadişu meydanında pis bir odaya soktu. Sağ elini birkaç dakikada kesti. sol ayağının kör bir bıçakla kesilmesi uzun sürdü. Sonra İsa'nın kesilen sol ayağı ve sağ eli ibret olsun diye sokağa atıldı. Ömür boyu sakat kalan İsa da sokaklarda bir süre sürüklendikten sonra kanlar içinde hastaneye kaldırıldı. Türkiye'den haberler. Türkiye'de de bir din devleti kurulabilir mi? Bundan sonraki sayfalarda biraz da Türkiye'de din adına yapılanların fotoğrafını çekelim. Ancak Erbakan, Mercümek, Mezarcı ve diğerleriyle ilgili haberleri sık sık gazetelerde okuyup televizyonlarda izlediğimiz için onları burada fazla inelemeyeceğiz. Şimdi Türkiye ile ilgili olarak sık sık Türkiye bir İran veya Cezayir olur mu? Türkiye'de bir din devleti kurulur mu soruları tartışılıyor. Büyük çoğunluk için böyle bir ihtimal söz konusu bile edilemez. Çünkü Türk insanı Atatürk Türkiye'sinde elde edebildiği imkanları bile bile kaybedecek kadar akılsız değildir. Ama ne yazık ki laik Türkiye Cumhuriyeti'nde dinci siyasi akımlar yıllardır din ticareti yapmakta ve kutsal dinimizi kendi iktidar hesapları için kullanmaktadır. Gazete ve dergileri gözden geçirerek Türkiye için tasarlanan din devleti kurma provalarının resmini çekelim. 2 Temmuz Sivas katliamı devam edecekmiş. Sivas katliamı ve şanlı Sivas kıyamı yaygınlaşarak devam edecektir. Sivaslı kardeşlerimize destek olmak, onların yaktığı meşaleyi yurdun her tarafına taşımak boynumuzun borcudur. O gün Sivas'ta olamamanın hüznünün telafisi 29 Ekim'de her yerde olmaktır. Daha fazla 2 Temmuz, daha fazla Sivas. İslam'da şiddet yoktur diyen kafirmiş. Karar çıkmıştır. İslam'da şiddet yoktur diyen her kim olursa olsun aynen Kemalist ve dolayısıyla işgal yanlısı bir kafirdir. Nifak ve fitnecilerin katli hak ve önceliklidir. Yaşasın Anadolu halkının şeriat için silahlı mücadelesi. Cumhuriyeti yıkan Müslümanlara teşekkürü borç bilenler. Dinsiz cumhuriyeti yıkma yolunda en önde giden Sivas'ın yiğit Müslümanlarına teşekkürü bir borç biliriz.